Ayrım 41.
Sayfa numarası 263. Beğeni antinomiyasını böyle bir çözüm şekli yalnız mantığa uygun olmakla kalmıyor. Aynı zamanda fenomenlere de uyan bir görünüş ve düşünüş tarzı oluyor. Şimdi beğeni alanında bu relativizm ne şekilde kendini gösteriyor? Bunu sorabilir ve bunu inceleyebiliriz. Beğeni ülkesi kültür dediğimiz büyük varlığın içinde yer alır. Kültür insanın tinsel ve teknik alanında yarattığı, ortaya koyduğu şeylerin bütünlüğü olarak anlaşıldığına göre bu anlamda kültür insanlık demektir. Ama insanlık ve kültür yalnız aktüel olan, şu an ve şurada olan bir şey değildir. O aynı zamanda tarihseldir. Bu tarihsellik tarihin bugün için karanlık başlangıçlarına kadar geri gider. Ne var ki bütün tarihsellik kategorisi içinde ortaya çıkan ve bütün gelmiş geçmiş insanlığı da içeren kültür homojen bir varlık değil, heterojen bir varlıktır. Çünkü insanlık bir tek doğru çizgi halinde değil de farklı merkezler çevresinde dönen çember çizgilerini meydana getirdiği bir süreci gösterir. Bunun sonucu olarak kültürlerin dağılması ve ayrı eksenler içine sürüp gitmesi olayı doğar. Örneğin bir eski Mısır, eski Doğu kültürleri, bir Greko-Latin kültürü vardır. Günümüzde de bir Uzak Doğu, bir İslam'a kültürü, bir Batı kültürü vardır. Genel olarak kültürler belli özellikleriyle birbirlerinden ayrılırlar. Obje yorumu ya da kavrayışı, dünya görüşü, dinsel görüşlerinden onlar birbirlerinden belli karakter özellikleri ayrılırlar. Bu ayrılık değer yargılarında estetik beğenide de kendini gösterir. Bu tarihsel kültürler için doğru olduğu gibi günümüz kültürleri için de doğrudur. Şimdi bunu daha açık olarak belirtmek için örneklerden hareket etmek istiyoruz. Belli bir kültür çevresi içinde yetişmiş bir insan için bir başka kültür çevresi ile ilgili bir kültür fenomenini, örneğin sanat yapıtını anlamak, onu değerlendirmek güçtür. Çoğu zaman da bu olanaksızdır. Batı kültürüyle hiç teması olmamış bir kimse için bu kültürün en değerli ürünleri hiçbir şey ifade etmez. Örneğin bir Beethoven müziği böyle bir kimseye gürültüden farklı gelmeyecektir. Çünkü böyle bir insanda o müziği bir sanat yapıtı, bir değer objesi yapan sanat ve kültür faktörleri eksiktir. Bu müziğin onda bıraktığı izlenim sadece duyulur izlenimler, yani duyumlar olacaktır. Oysa bir sanat yapıtı duyulur varlığının üzerinde bir estetik ve kültür varlığıdır. İşte bir sanat yapıtını duyulara dayanan bir fenomen olarak değil de bir sanat yapıtı olarak kavramak içinde o kültür ile en azından bir temas gerekir. Böyle bir temasın olmadığı yerde sanat yapıtı artık bir sanat yapıtı değildir. Bir heykel örneğin bir heykel değildir. Sadece bir taş yanı, sadece duyumlarla ilgili bir şeydir. Aynı şeyi başka kültürler için de söyleyebiliriz. Örneğin doğu kültür fenomenleri de bu kültürle temasın olmadığı bir durumda estetik beğeninin bir değer objesi olamaz. Kısacası farklı kültürlerin bulunduğu, başka bir deyimle kültürlerin birbirinden farklı ve kesin olarak ayrı bulunduğu bir yerde beğeni hiçbir doğru yargıda bulunamaz. Verdiği yargılar çoğu yanlış ve hatalı olur. O halde estetik beğeni kültürler heterojen olduğuna göre daima bu yönden farklı olacaktır. Bu bakımdan relatif olacaktır. Ve verilen yargıların geçerliği, beğeni yargılarının geçerliği ancak ait olduğu kültür çevresi ve o kültür kesiminde geçen bir geçerlilik olacaktır. O halde kültürlerin birbirinden farklı olduğu hakikati kabul edildiğinde her kültürün ayrı değerleri olduğu olgusu da kabul edilir. Böyle olunca da bir kültür fenomeni olan sanat yapıtı da varlığını ve değerini ait olduğu kültür kesimi içinde elde eder. Bu koşul altında da beğeni relativizmi kaçınılmaz bir olgu olarak karşımıza çıkar. Ancak kültürlerin birbirine açıkmasıyla bu relativizm gitgide gücünü ve geçerliliğini yitirebilir. Ama beğeni yargılarının çeşitliliği yalnız değişik kültürler söz konusu olduğu zaman değil de aynı kültür çevresi söz konusu olduğu zaman da ortaya çıkıyor. Acaba bu neden böyle oluyor? Belli bir kültür çevresi içinde yaşayan her insana aynı kültür fenomenleri, aynı şeyleri söyler mi? Şüphesiz aynı şeyi söylemez. Örneğin bir Schubert ya da bir Stravinsky müziği her Avrupalı için aynı değeri taşımaz. Çünkü eğitim görmüş Avrupalı vardır, eğitim görmemiş Avrupalı vardır. Eğitim diyebiliriz ki beğeni belirleyen ikinci önemli faktördür. Sanat yalnız belli bir kültüre dayanmakla kalmaz. Aynı zamanda özellikle eğitim isteyen bir fenomendir. Çünkü sanat, sanat tavrı, estetik tavrı almasını bilenlere ancak kendini açabilir. Bu da ancak özel bir eğitimle olabilir. Şu halde eğitim, özellikle estetik eğitimi sanatı anlama ve onu değerlendirme bakımından bir ön koşuldur. Örneğin Süleymaniye Camii'ni sadece dinsel tavır için dalgalayan bir kimse için o bir sanat yapısı değil, sadece de bir dinsel objedir. Bu bakımdan estetik tavır alma, estetik beğeni için zorunlu bir koşul olup bu da her şeyden önce bir eğitime dayanır. Buna göre de beğeni donmuş, statik bir şey değil, tersine gelişen, oluşan, daha doğrusu eğitime gereksinme duyan bir yetidir. Bunun içindir ki estetik eğitim görmüş, beğenisini incelemiş bir insanın vereceği estetik yargı, böyle bir eğitimden yoksun kalmış bir insanın vereceği estetik yargıdan doğal olarak farklı olacaktır. Ve yine doğal olarak bunların estetik yargılar arasında herhangi bir uzlaşım bulunmayacaktır. Örneğin biri klasik batı müziğini sever, biri Alaturka'yı beğenir. Klasik müzik öbürüne hiçbir şey söylemediği gibi ona da Alaturka hiçbir şey söylemez. Demek oluyor ki her sanat, ister müzik, ister resim, heykel ve tiyatro olsun, belli bir estetik ve sanat eğitimi ister. Böyle bir eğitimin gerçekleşmediği hallerde beğeni yargıları birbiriyle uzlaşamaz bir şekilde daralırlar ve farklı olurlar. Böyle bir halde sanat ile sanat olmayış arasındaki kesin sınırlar ortadan kalkar, kaybolur. O halde kültür faktörünün yanında eğitim de beğeniyi belirler. Sağlam, yani eğitim görmüş beğeniler vardır, eğitim görmemiş beğeniler vardır. Bu iki beğeniyi birbiriyle karıştırmamak gerekir. Eğitim görmüş bir beğeninin vereceği bir yargı ile, yani güzel dediği şey ile, eğitim görmemiş bir beğeninin vereceği yargı, güzel dediği şey, zorunlu olarak farklı olacaktır. O halde beğeni eğitim bakımından da relatiftir. Burada şöyle bir soru akla gelebilir. Gerek kültür gerekse eğitim bakımından dünya içinde yaşadığımız dönemde yeni bir kesime girmiş bulunuyor. Kültürler gitgide birbirine yaklaşmakta, hatta birbiri içinde erimektedir. Öte yandan eğitim de artık bir azınlığın tekelinden çıkıp daha geniş yığınlara doğru yayılmaktadır. Böyle bir oluşumun acaba beğeni üzerindeki etkisi ne olacaktır? İleride bir kültür birliği meydana geldiği zaman ve herkes eğitimden payını aldığı zaman beğeni relatiflikten kurtulup mutlak bir karakter almayacak mıdır? Şimdi bu sorular üzerinde biraz duralım. Gerçekten de günümüzde kültür eski sınırlarını kaybetmiş görünmektedir. Dünya o kadar küçülmüştür ki böyle küçülmüş bir dünyada farklı kültürler olanca hızlarıyla birliğe, birleşmeye doğru gidiyorlar. Bugün herhangi bir ülkede meydana gelen bir kültür fenomeni, örneğin bir moda, en kısa zamanda dünyanın en uzak köşelerine kadar yayılıyor. Yalnız modada değil, sanatta da her yeni hareket yankılarını bütün ülkelerde hemen hemen bulmaktadır. Örneğin sürrealizm, soyut sanat yine dünyanın her yerinde geçen sanat akımlarıdır. Böyle bir kültür birliğine doğru gelişen bir dünyada eğitim de ulusal olmaktan çıkıyor. Daha insansal, daha evrensel bir özellik elde ediyor. Sinema, tiyatro başta olmak üzere bütün öbür sanat etkinlikleri karşısında insan ulusu ne olursa olsun kendini bir insan, bir dünya insanı ve bir dünya yurttaşı olarak duyuyor ve eğitim de insanlığın ve kültürlerin birliği amacını güdüyor. Şimdi böyle bir gidiş, bir süreç içinde beğeninin alacağı yön ne olacaktır? Yarın böyle bir kültür ve eğitim birliği sağlandığı zaman beğeni farklılıkları ortadan kalkacak mı? Beğeni relativizmi geçerliliğini kaybedecek mi? Buna karşı şöyle diyebiliriz. Yarın böyle bir durumun gerçekleştiğini kabul etsek bile beğeni farklılıkları belki en az bir dereceye inecek ama ortadan kalkmayacaktır. Çünkü beğeni yalnız kültür ve eğitim bakımından değil, aynı zamanda insan konstitüyonu, insanın psişik yapısı bakımından da relatiftir. Diferansiyel psikolojinin gösterdiği gibi insanın ruhsal tavırları, davranışları bütün insanlar için bir örnek, bir takım hareket ve davranışlar değildir. Nitekim karakteroloji de öte yandan insan karakterlerini bir tipoloji halinde belirlemiştir. Bu tipolojiyi estetik alanına da uygulanabilir, daha doğru bir deyimle estetik alanında bu tipoloji ile ilgilidir. Örneğin bir siklotimin estetik algısı ve yaşantısı başka olduğu gibi estetik yargısı da başkadır. Bir şizotimin estetik yaşantısı da aynı şekilde beğenisi de başka ve farklıdır. Yine bir introvert tip ile bir extrovert tipin estetik yaşantıları da beğenileri de kesin olarak birbirinden farklı olacaktır. Beğeni ve estetik yargı bakımından onlar arasında bir aynılık ve bir uzlaşma yoktur. Dikkat edilirse burada beğeniyi belirleyen tipler oluyor. Çünkü burada bireyin sahip olduğu beğeni tekil bir beğeni değil, tersine tipik olanın tekil bir görünüşüdür. Bireysel beğeni farklılıkları belli tipik özellikler tarafından belirleniyor. Bu tip özellikleri beğeni farklılıklarını tip grupları halinde düzenler. Buna göre beğeniyi burada belirleyen tipler ya da tip gruplarıdır. Her ne kadar bireysel yönden beğeni yargıları büyük farklılıklar gösteriyorsa da bu farklılık bireylerin ait oldukları tip ve tip grupları bakımından en az derecesine iner. Bu yönden bireyler arasında herhangi bir uzlaşım düşünülebilir ama bu uzlaşım yine mutlak bir uzlaşım değil, relatif bir uzlaşımdır. Tipolojik diferansiyel yönden bakıldığında bireysel yönde görülen birçok beğeni farklılıkları, beğeni dalgalanmaları relatif bir düzene sokulmuş olabilir. Böyle bir çalışma ise diferansiyel estetik yapacaktır. Friedrich Tanz'e göre diferansiyel estetiğin ödevi beğeni yargılarının gösterdiği farklılıkları bireyler arası beğeni tiplerine geri götürmek ve onları ruhsal yasal bakımdan temellendirmektir. Bakınız Kainz, Wollos'un Genubel Estetik ve Yen 1948. Ama söylediğimiz gibi burada dolaşılan ya da dolaşılmak istenen beğeni belirlemesi hiçbir zaman mutlak bir belirleme olmayıp relatif bir belirlemedir. 2. Ludwig Wittgenstein'da estetik yargının geçerliliği sorunu. Daha önce araştırmamızın giriş bölümünde Wittgenstein'ın estetiği estetik yargıları inceleyen bir bilim olarak düşündüğünü söylemiştik. Şimdi burada Wittgenstein'ın estetik yargıların geçerliliğini, doğruluğunu nasıl temellendirmek istediğine değinelim. Wittgenstein ilkin şimdiye kadar estetikte geniş ölçüde kullanılmış olan nominalizmi yaslamakla işe başlar. Estetik yargılarımızda biz böyle nominalist bir tavırla güzel, ince, zarif gibi deyimler kullanırız. Bunların estetik yargılarda ne anlamı vardır? Wittgenstein'a göre estetik yargılar verdiğimiz gerçek yaşamda güzel, ince, zarif gibi estetik sıfatların hiçbir rol oynamadıkları işaret edilmeye değer müzik eleştirisinde estetik sıfatlar var mıdır? Müzikte bu pasaja dikkat et ya da bu pasaj bağlamsız denir ya da bir şiir eleştirilirken ozan imgeleri çok yerinde kullanıyor deriz ama burada kullanılan sözcüklerin güzel ya da sevimli ile olduğundan daha çok doğru ve somut gündelik dilde kullanıldığı gibi ile yakınlığı vardır. Wittgenstein aynı eser sayfa 22. Buna göre şimdiye kadar sanat yapıtları ya da nesneler için estetik yargılarda kullanılan güzel, çirkin, tatlı, hoş gibi sıfatların hiçbir anlamı yoktur. Çünkü Wittgenstein'a göre bunların dayandığı bir ölçüt yoktur. Örneğin şöyle bir cümle alınıp yine şöyle denilebilir. Bu cümle çok ilginç görünüyor. Bunun neresinin ilginç olduğu gösterilebilmeliydi. Doğru gösterilip gösterilmediği de hangi ölçüde göre yargılanabilir? Bir şiirin eski tarz olduğunu söylüyoruz ama onun eski tarz bir şiir olmasının ölçütü ne olabilir? Birine belli bir şey gösterdiğimizde onun bundan sevinç duyması bir ölçüt olabilirdi. Bir başka ölçüt, hiçbir insan bu sözü bugüne kadar kullanmamıştır dediğimizde o zaman ya bir sözlüğe başvurmak ya da başka insanlara sormak durumunda kalırız. Ama ben yanlış bir bilgi de verebilirim ve buna karşın konuştuğum kimseyi yine de sevindirebilirim. Aynı eser sayfa 45. Buna göre sevindirme bir sözcüğün ilk kez kullanılmış olması estetik yargılarımız için bir ölçüt olamıyorlar. Estetik yargı değileri olarak nitelendiğimiz sözcükler, devir kültürü dediğimiz şeyde belirli bir rol oynarlar. Bu değileri nitelemek ya da kültürleşmiş bir beğeni deyince anlaşılmış şey belki de orta çağda var değildi. Farklı zamanlar tüm farklı oyunlara sahiptir. Aynı eser sayfa 28. Bunun için bu değilerin örneğin güzel, sevimli, ince yalnız belli bir devir kültürü içinde bir anlam olabilir ama bir genel geçerli olamaz. Ancak bu estetik yargıların hiçbir geçerliliğin olmadığı anlamına da gelmez. Ne var ki bu geçerliliğin ölçütü yukarıda işaret edilen ölçütler arasında aranmamalıdır. O halde şimdi bu ölçüt nedir sorusunu incelemek istiyoruz. Bunu yaparken de Wittgenstein'in verdiği bir iki örnekten hareket edeceğiz. Şimdi Wittgenstein soruyor. Bir elbise yaptırmak ister ne yapar? Terziye gider ve giyimden de anlıyorsa prova sırasında terziye bazı şeyler söyler. Uzunluğu doğru, hayır, şurası biraz kısa, burası dar gibi. Burası biraz kısa yerine bakınız da diyebilirdim. İyi bir terzi hiçbir şey söylemez de yalnızca tebeşirle işaretler koyar ve paçayı sonra değiştirir. Elbisenin hoşuma gittiğini nasıl gösteririm? Onu sık sık giymekle gösterebilirim. Aynı eser sayfa 28. Şimdi bu örnek üzerinde biraz duralım. Elbisenin hoşuma gitmesi, onu beğenmem ve bu doğru diye yargı vermemin bir ölçütün olması gerekir. Neye göre tamam doğru diyorum? Hiç kuşkusuz hoşuma gittiği için değil. Estetik yargıların Wittgenstein'a göre psikolojik bir motivasyona dayanmadığını daha önce saptamış bulunuyoruz. Nedir o zaman doğru, tamam dediğim zaman bunun ölçütü? Doğru sözcüğünün kullanımında benzer pek çok hal bulunur. İlkin, kuralların öğrenildiği hal gelir. Terzi bir elbisenin ne kadar uzun ve yine kollarının nasıl olması gerektiğini öğrenir. Terzi kuralları öğrenir, o bu konuda eğitilir. Tıpkı bir insanın müzik dersinde harmoni, kontrapunt yönünden eğitildiği gibi. Kabul edelim ki terziye gidiyorum ve ilkin bir kere de bütün kuralları öğreniyorum. Buna göre tümüyle iki tavır geliştirebilirim. 1. Levi burası kısa diyor. Ben hayır, doğru, kurallara uygun diyorum. 2. Kurallarla ilgili bir duygu geliştiriyorum, kuralları yorumluyorum. Belki de şöyle diyorum. Hayır, bu böyle değil. Bununla da ben birinci anlamda kurallara bir obje üzerine bir estetik yargı veriyorum. Aynı eser sayfa 24. Görüldüğü gibi burada objektif bir ölçüt ile karşılaşıyoruz. Bu da kurallara uygun olmalıdır. Kurallar subjektif yaşantılar değil, somut objektif öğrenilebilir olan belirleyicilerdir. Estetik yargı vermek hakkında yargı verilen objeyi kurallar açısından değerlendirmek demektir. Ama her şeyden önce de bu objenin kurallarını bilmem gerekiyor. Bu bakımdan bir obje hakkında estetik yargı vermek, o objenin ait olduğu kuralları bilmeyi koşul olarak öne sürer. Eğer kuralları öğrenmemiş olsaydım estetik yargı veremezdim. Kurallar öğrenilmekle daha incelmiş bir yargı verilir. Gerçekten de kuralların öğrenilmesi yargıyı değiştirir. Aynı eser sayfa 25. Görüldüğü gibi Wittgenstein estetik yargı vermeyi düşünsel bir eyleme bir konunun uzmanına bağlıyor. Bu anlayış ile de yukarıda işaret etmiş olduğumuz Kant estetiğine ne kadar karşıt bir tavır almış oluyor. Wittgenstein estetik yargının temelinden duygusallığı çıkarıyor. Onun yerine mantıksal yargılarda olduğu gibi düşünselliği, bilgiyi koyuyor. Vaktiyle Baumgarten'ın estetik bir yeti olarak düşündüğü analogon rationis'in yerini sadece ratio'ya bırakıyor. Bir bakıma da aslında estetik bağımsız özel bir bilim olma niteliğini yitirip mantığa bağlanmış oluyor. Bunu yine Wittgenstein'den alacağımız bir örnek üzerinde göstermek istersek, birisi sayısız örneklerin bulunduğu bir terzi atölyesinde elbiseleri inceler ve şöyle der: bu biraz siyah, bu da fazla cırlak ve bunun gibi. Bunun üzerine biz onu bu konunun uzmanı olarak adlandırırız. Onun bu şeylerden anladığını, kullanmış olduğu ünlem ifadelerinde değil de tersine onun bu konuyu inceleme ve seçme biçiminde görünür. Aynı şekilde müzikte de bu harmonik midir? Hayır, bas daha yüksek olmalıydı. Burada küçük bir şey daha olmalıydı. Böyle bir şey biz uzmanlık diyoruz. Konunun anlayışlı bir değerlendirilmesi. Aynı eser sayfa 25. Estetik yargılar o konunun uzmanlığına dayanan yargılardır. Doğru estetik yargılar ise sağlam ve doğru uzmanlıklara dayanan yargılardır. İngilizce bir şiir değerlendirmek isteyen birinin İngilizce bilmesi gerekir. İngilizce bilmeyen bir Rus, İngilizce yazılmış bir sonetten büyük ölçüde etkilenir diyebiliriz ki o sonetin ne ifade ettiğini bilmiyor, müzikte bu daha göz batıcıdır. Birinin müziğe hayran olduğunu, müzikten haz duyduğunu, bütün bunları iyi olarak nitelediğini, basın nerede başladığını bile fark edemediğini kabul edelim. Böyle bir insanın müzikten anlamadığını söyleyeceğiz. Aynı eser sayfa 24. Böyle bir insanın vereceği estetik yargı hiçbir zaman doğru bir yargı olamayacaktır. Çünkü böyle bir insanda müzik kuralları bilgisi eksiktir. Ve bu insan dinlediği müziğin kurallara uyup uymadığı üzerine değer verecek bilgi birikiminden yoksundur.